بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ تُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 7 Mordat 1403, Hicri Gamer 22 Muharrem 1446 ve Miladi Takvimle 28 Temmuz 2024 Pazar. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Meysan Feriver sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızda önce tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları dinleyicilerle baş başa Heftevrenk ve Nehcül Belaha Öyküleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Şimdi önemli haberlerin başlıkları. Pezeşkiyan Cumhurbaşkanı olma töreni bugün yapılacak. İran Meclis Başkanı Yemin töreni iç ve dış arenada kalıcı bir olaydır açıklamasında bulundu. İran'dan Alman hükümetinin İslami merkezleri kapatma yönündeki İslam karşıtı eylemini eleştirdi. İran ve Çin'in işbirliğini ilerletme yönündeki ortak iradesine vurgu yapıldı. Malezya Yüksek Öğrenim Bakanı'ndan İranlı elitlerin başarılarına övgü geldi. Şimdi haberler. İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın görevi devralma töreni, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla bugün yapılacak. İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın görevi devralma töreni, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla bugün Tahran'ın İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde gerçekleşecek. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın görevi devralma töreni ülke saatiyle saat 10'da İran televizyon kanalları ve Hamenei.ir ve Lider.ir web sitesinden canlı olarak yayınlanacak.
Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu programlarıyla ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. Radyo programlarımız ve İran ile ilgili hangi konuların daha çok ilginizi çektiğini bilmek istiyoruz. Bu yüzden turizm, kültür ve sanat, edebiyat, tarih, politika, ekonomi ve spor gibi hangi programların daha çok ilginizi çektiğini bize bildirmenizi rica ediyoruz. Görüşlerinizi 0998-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinde bizlere iletebilirsiniz.
Haber bültenimiz devam ediyor. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanı Yemin Töreni, İslam Cumhuriyeti'nin iç ve uluslararası alanda kalıcı ve etkili bir etkinliği olarak nitelendirdi. İran Anayasası'nın 121. maddesine göre Cumhurbaşkanı, İran İslami Şura Meclisi'nde Yargı Erkibaşkanı ve Anayasayı Korucular Konseyi üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda yemin eder ve imzalar. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslami Şura Meclisi'nin tüm kesimlerinin bu ulusal etkinliğin üst düzeyde tutulması için çaba gösterdiğini vurguladı. İran Meclis Başkanı, yemin töreninin İran İslam Cumhuriyeti'nin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirterek, bu törene ev sahipliği yapan İslami Şura Meclisi, bu önemli olaya ulusal ve uluslararası bir bakış açısına sahip olup, her dönemde bu töreni en iyi ve en mükemmel şekilde gerçekleştirmeye çalışmıştır şeklinde konuştu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın 14. döneminin yemin töreni 30 Temmuz Salı akşamı yapılacak. İslami Şura Meclisi'nin başkanlık heyetinin sözcüsüne göre İran halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı yemin törenine 300'den fazla yabancı konuk katılacak.
İran Dışişleri Bakan Vekili, Alman hükümetinin İslami merkezleri kapatma yönündeki İslam karşıtı eyleminin sonuçlarını kabul etmeye hazır olması gerektiğini söyledi. Ali Bakri Keni, dün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Alman polisinin Hamburg İslami Merkezi de dahil olmak üzere bu ülkedeki İslami merkezleri kapatma yönündeki hukuka aykırı eylemini telefonda görüştü. İran Dışişleri Bakan Vekili şunlar söyledi: Almanya'daki İslami merkezlerin kapatılması, İslam karşıtlığı ve Siyonist rejimin çıkarları doğrultusunda siyasi bir eylemdir ve Alman hükümeti bunun sonuçlarına katlanmak zorundadır. Bakire kanuna göre Almanya'da İslami merkezler yasal mekanizmalar aracılığıyla haklarını arayabiliyor ifadesine de dikkat çekti. İhtilafların çözümüne yönelik çözüm bulma çabalarına vurgu yapan Annalena Baerbock, ilişkilerdeki engellerin diyalog ve diplomatik kanallar yoluyla çözülmesini umduğunu ifade etti. 24 Temmuz Çarşamba günü Alman polisi Hamburg İslami Meclis Merkezi'ne saldırdı ve aynı anda Almanya İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada bu İslami merkezinin ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini yasakladığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakan Vekili, İran ve Çin liderlerinin ve hükümetlerinin işbirliğini ilerletme yönündeki ortak iradesini vurgu yaptı. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Bakır Keni dün Çin'in Tahran Büyükelçisi Zhong Piwu ile yaptığı görüşmede Şanka İşbirliği Örgütü ve BRICS grubu dahil olmak üzere uluslararası arenada çok taraflı mekanizmalarda iki etkili oyuncu olarak İran ve Çin arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesinin iki ülke arasında gelişen işbirliğini tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti. Bakır Keni, Çin'in Gazze'deki gelişmelere ilişkin tutum ve görüşlerini olumlu değerlendirerek, Siyonist rejimin işlediği suçların ve soykırımların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması için istişarelerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Tahran'daki Çin Büyükelçisi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti ile Çin arasındaki siyasi karşılıklı güveni iki ülkenin üst düzey liderlerinin fikir birliğinin sayesinde işbirliği için sağlam bir temel olarak değerlendirdi. Ve Pekin'in iki taraf arasındaki kapsamlı işbirliği programını uygulama isteğini vurguladı. Zhong Piwu ayrıca Çin Devlet Başkanı'nın İran halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a gönderdiği tebrik mesajına da işaretle Pekin'in ikili anlaşmaları sürdürme ve Tahran'la çok taraflı işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığına dikkat çekerek üst düzey Çin heyeti İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yemin törenine katılacak dedi.
Malezya Yüksek Öğrenim Bakanı, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile akademik işbirliğini geliştirmeye ve güçlendirmeye hazır olduğunu duyurdu. Malezya Yüksek Öğrenim Bakanı Zambari Abdulkadir, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Veliullah Muhammedi ile Kuala Lumpur'da yaptığı görüşmede, ülkesinin İran'la akademik işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu duyurdu. Pars Today'in haberine göre bu görüşmede Malezya Yüksek Öğrenim Bakanı geçen yıl İran'a yaptığı ziyaretine işaretle İranlı elitlerin yıllardır süren tek taraflı Amerika yaptırımlarına rağmen çeşitli imalat, sanayi, akademik ve tarım sektörlerindeki başarılarını övdü. Yüksek öğretim işbirliği mutabakat zaptının öğrenci ve üniversite işbirliğinin daha iyi geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için uygun bir platform ve idari çerçeve olduğu değerlendirilmektedir ifadesine dikkat çeken Veliullah Muhammedi, İran ile Malezya arasındaki akademik işbirliğinin iki ülkenin sorumlu yetkililerinin ilgisi sayesinde geçmişe göre daha fazla ilerlemesini ve gelişmesini umduğunu ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi ayrıca iki ülke arasındaki öğrenci ve üniversite delegasyonlarının değişimini memnuniyetle karşıladı ve bunu birbirlerinin akademik camiasını daha iyi tanımaya yönelik yapıcı bir prosedür olduğunu söyledi.
İslam Dünyası Bilim ve Teknoloji Referans ve İzleme Enstitüsü Başkanı, İran'ın su teknolojisi üretiminde önde gelen İslam ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını belirtti. Su kaynaklarının yetersizliği içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından biri olup, Batı Asya gibi bölgelerde tarihsel farklılıkların yanı sıra su sorunu da en önemli çatışma alanlarından biri olarak değerlendirilmektedir. İran'ın haberine göre Seyyid Ahmet Fazelzade, VOS'in verilerine göre İran'ın su teknolojisinin birçok alandaki bilimsel üretimlerinin önde gelen İslam ülkeleri arasında ilk sırayı aldığını belirtti. Fazelzade'ye göre İran'ın da aralarında bulunduğu Batı Asya bölgesindeki ülkelerin gıda, ekonomik, tarımsal güvenliği hatta siyasi ve güvenlik istikrarını tehdit edebilecek iklim özellikleri nedeniyle yağışlarda herhangi bir azalma veya dalgalanma meydana gelirken su kaynaklarında kısa ve uzun vadeli ciddi kısıtlamalar oluştu. Başka bir ifadeyle ülkelerin su kaynaklarını korumak amacıyla etkin ve optimal yönetimin uygulanması, ulusal güçlerin korunması ve geliştirilmesi yönünde büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir.
İranlı araştırmacı göz iltihabını tedavi etmek için oldukça etkili bir göz damlası icat etti. Göz iltihabı dünyadaki körlüğün ana nedenlerinden biridir ve kortikosteroid göz damlaları bunun ana tedavisi olarak kabul edilir. Bars Today'in haberine göre İranlı araştırmacı Rıza Dana ile işbirliği yapan bir grup araştırmacı, Müsini hedef alabilen ve iyileştirilmiş terapötik etkinliğe sahip ilaçların istikrarlı bir şekilde ilerletilmesini sağlayabilen bir göz damlası icat etti. Müsin veya lizin yüksek moleküler kütleye sahip ve birçok glikosil içeren bir protein grubudur. Araştırmalar bu ürünün yoğun göz damlası reçetesi ihtiyacını ortadan kaldırabildiğini ve kornea iltihabı için güvenli ve etkili bir çözüm sağlayabildiğini göstermiştir. Anti-inflamatuar ilaçların oküler dokulara sürekli olarak verilmesi anatomik ve fizyolojik engeller nedeniyle zordur. Göz damlası reçeteleme sıklığının yüksek olması da bazen hastanın tedavi sürecini takip etmemesine neden olur. Batı'nın yasa dışı yaptırımlarına rağmen İslam ülkelerinin en başında gelen İran İslam Cumhuriyeti dünya bilim üretiminin %2'sine sahip.
İran temsilcisi Rusya'da düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasında 3. oldu. Merhaber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasının kapanış töreninde İran 3., Bahreyn ve Mısır temsilcileri ise 1. ve 2. sırayı aldı. Rusya'nın Uluslararası Kur'an yarışmaları her yıl İslam ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla düzenleniyor. İran temsilcisi Umit Hüseyin Nijat, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasında 20 yakın ülkeden temsilcilerle yarıştı.
Lübnan İslami Direnişi, İbrani medyasının işgal altındaki Golan'ın Mecdel Şems'teki bir stadyuma füze saldırısı düzenlediği iddiasını yalanladı. Lübnan Direnişi yaptığı açıklamada şunları duyurdu. Lübnan İslami Direnişi, bazı düşman medya ve çeşitli medya kuruluşlarının Mecdel Şems'in hedef alındığı yönündeki iddialarını kategorik olarak reddediyor. Direnişin bu olayla ilgili hiçbir ilgisinin olmadığını vurguluyor ve bu konudaki tüm asılsız iddiaları şiddetle reddediyor. Lübnan Temsilciler Meclisi Başkanı cumartesi gecesi Birleşmiş Milletler Özel Koordinatörü ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan ve direnişin savaş ve çatışma yasalarına bağlı kaldığını ve sivilleri hedef almadığını söyledi. Lübnan Başbakanı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada Golan'daki Mecdel Şems bölgesine yapılan füze saldırısı Suriye'nin işgalini kınadı.
Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve merkezi Deir el-Belah'de Filistinli şehit sayısını arttığını duyurdu. İran haberine göre Gazze Şeridi'ndeki sağlık kaynakları cumartesi günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimi Deir el-Belah'taki Hacca okuluna düzenlediği saldırıda şehit sayısının 36 kişiye yükseldiğini duyurdu.
Türkiye halkı Gazze halkıyla dayanışma ve desteğin göstergesi olarak işgalci Siyonist rejimin İstanbul Konsolosluğu önünde toplandı.
Fransız atlet Soncan Basılay'ın başörtüsü taktığı gerekçesiyle 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış törenine katılması yasaklandı. Fransız Müslüman atlet Soncan Basılay başörtüsü taktığı gerekçesiyle Olimpiyatların açılış törenine katılamadığını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Murdat 1403, Hicri Kameri 22 Muharrem 1446 ve Miladi 28 Temmuz 2024 Pazar. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Murdat 1360'da İran'ın görevinden azledilen Cumhurbaşkanı Ebul Hasan Beni Sadr, eli kanlı terör örgütü münafıklar unsurlarının elebaşı Mesud Recevi ile birlikte İran'dan kaçtı. Bu olaydan 37 gün önce Beni Sadr, Saddam ordusunun İran'a saldırılarına karşı İran'ın savunulmasında kabiliyetsiz olması ve kifayetsizliğinden dolayı Cumhurbaşkanlığı görevinden azledilmişti. Beni Sadr, münafıklar terör örgütünün yaptığı terör eylemleriyle yeniden iktidara döneceğini düşünüyordu. Ancak İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi ardından Muhammed Ali Recai'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle Beni Sadr ümitsizce kadın kılığında Recevi ile birlikte Fransa'ya kaçtı. Beni Sadr Fransa'da İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı faaliyetlerini sürdürdü. Recevi İran'a karşı açıkça hıyanet ederek Devrik Saddam rejimine hizmet vermek için büyük çaba harcadı. Ancak Irak'ın dikta rejiminin düşmesi ardından bu terör örgütü pratikte işlevini kaybetti. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Murdat 1372'de İran'da sinema ve televizyon ve tiyatro alanında önde gelen isimlerden Hadi İslami vefat etti. Hicri Şemsi 1318 yılında dünyaya gelen Hadi İslami, lisede eğitimini sürdürdüğü bir sırada tiyatroya büyük ilgi duydu ve bu sanat dalında çalışmalarına başladı ve ardından tiyatro fakültesine girdi. ...28 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Murdat 1375'te İranlı güzel hat sanatının çağdaş hocalarından Abdullah Feradi vefat etti. Hicri Şemsi 1306'da dünyaya gelen Abdullah Feradi çocukluk yaşında hattatlık sanatına büyük ilgi duymaya başladı. ...19 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Murdat 1384'te İranlı alim, arif ve mücadeleci Şeyh Muhammed Taki Bohlul Gonabadi vefat etti. Hicri Şemsi 1279 yılında İran'ın kuzeydoğusunda dünyaya gelen Gonabadi, 8 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Ardından dini dersleri öğrendi ve eğitimini sürdürmek için Kutsal Meşhed kentine gitti. Rızahan döneminde sulta düzeniyle mücadele eden Gonabadi böylece 30 yıl hapse mahkum edildi. ...986 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Muharrem 460'da İslam dünyasının önde gelen muhaddis ve alimleri ve fakihlerinden Şeyhül Taife lakaplı Şeyh Muhammed bin Hasan Tusi vefat etti. Hicri Kameri 385'te İran'ın kuzeydoğusundaki Tus'ta dünyaya gelen Tusi ilk eğitimini tamamladıktan sonra Irak'a gitti. ve burada o dönemin önde gelen alimleri olan Şeyh Mufid ve Murtaza Alemul Huda gibi alimlerden dersler aldı. Ardından bilimde yüksek seviyelere ulaştı ve kendi dalında ders vermeye başladı. Şeyh Tusi'nin Kur'an-ı Kerim tefsiri, fıkıh, fıkıh usulü ve hadis alanlarında birçok telifi vardı. yıl önce bugün 28 Temmuz 1729'da Kuzey Amerika'da siyah derili kölelerin ilk kıyamı başladı. 44 kişiden oluşan kıyam edenler yol üzerinde Güney Carolina'dan Florida'ya kadar olan mesafede gördükleri her beyazı öldürdüler. Ancak Florida sınırına ulaşarak özgürlüklerini kavuştuklarında İngiliz askeri güçlerince muhasara edilerek ya esir alındılar veya öldürüldüler. yıl önce bugün 28 Temmuz 1750 tarihinde Alman müzisyen ve besteci Johann Sebastian Bach 65 yaşındayken hayata veda etti. Bach, musiki eğitimine çocukken başladı ve çok kısa zamanda bu alandaki yetenekleri ortaya çıktı. Onun dine olan ilgisi bestelediği eserlerine yansıdı. Alman müziğinin gelişmesinde ve evriminde önemli rol oynayan Bach, müzik öğretirken görme yetisini kaybetmiştir. Dualar ve ilahiler Bach'ın eserleri arasındadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Tüketiciyi koruma kanunu mecliste, yanıltıcı reklama cezalar artıyor.
Yeni Asya.
Tarım tepe taklak gidiyor.
Ve yeni mesaj.
Merkez Bankası faizi sabit tuttu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Zeki Ceyhan 26 Temmuz tarihli Milli Gazete'de "Bize ne faydası var?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yandaşlar Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki artış nedeniyle rekor kırıyoruz diye övünüyorlar. Yandaş medya da bu övünmeye Merkez Bankası kasalarının dövizle dolup taştığı haberleriyle katılıyor. Bu iddialar karşısında emekli vatandaşlar soruyorlar. Bunun bize ne faydası var diyor ve şöyle konuşuyorlar. Merkez Bankası'nın kasaları dövizle dolup taşabilir ama bizim halimiz perişan diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Yani Merkez Bankası'nın dolup taştığı iddia edilen kasalarının bize hiçbir faydası yok. Şairin cep delik cepken delik dediği bir haldeyiz. Doluya koyuyoruz almıyor, boşa koyuyoruz dolmuyor. Bu durumda Merkez Bankası'nın kasaları dövizle olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Sahi Merkez Bankası kasaları iddia edildiği dövizle dolu ise emekliler bu çileyi niye çekiyorlar? Emeklilerin çektikleri çile bir zaruret icabı ise bu kasalarımız dövizle dolup taşıyor avunması neyin nesi? Merkez Bankası'nın kasalarını doldurup taşan dövizler kimler için saklanıyor? Yoksa yine gözlerimdeki ışıltıya bakın denilecek ve kur korumalığı mevduat hesapları için mi harcanacak? Bir yandan fakirlik edebiyatı yapılırken, bir yandan da dövizle dolup taşan kasalardan söz edilmesi kafaları iyiden iyiye karıştırıyor. Madem Merkez Bankası'nın kasaları izlenen ekonomi politikaları ile dövizle dolup taşıyor, o halde emekliyi de asgari ücretliyi de memnun etmenin tam zamanı demektir. Kesenin ağzı bu defa onlar için açılmalı ve rahat bir nefes almaları sağlanmalıdır. En düşük emekli maaşı 12.500 lira oldu. Daha ne istiyorsunuz diye düşünenlere bu maaşla bir ay geçirmelerini öneriyoruz. Onlar 12.500 lirayla bir hafta geçinebiliyorlarsa bu rakamın emeklilere bir ay yeteceğini hemen kabul edeceğiz. Emekliye yeterince maaş veremeyenler bari Merkez Bankası'nın kasalarının dövizle dolu olduğunu söyleyip durmasınlar. Bu yersiz ve gereksiz övünme insanların aklı ile alay etmekten farksız oluyor ve insanların iktidara bakış açılarını daha bir netleştiriyor. Böyle söylemler yüzünden ikinci parti bile olamayacak duruma geldiler ama onlar hala bunun farkında bile değiller.
Cevher İlhan, 26 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde "Millet artık kanmıyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Özellikle mahalli seçimlerden sonra artık toplumu manipüle edemeyen iktidardakilerin yeniden kamplaştırma ve kutuplaştırma siyasetini tahriki dikkat çekici. Öncelikle Cumhurbaşkanı ile ekonomiden sorumlu bakanların neredeyse her ay düşecek nakaratını ve tekrarladıkları enflasyonda Türkiye'nin dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci çıkmasına karşı bir yığın karartmaya devam ediliyor. Peş peşe akaryakıt fiyatlarına getirilen zamlara, elektriğe, %38 zammın her şeye sirayet edeceğine bakmadan emekli ücretlerine yapılacak zammın enflasyona sebep olacağı öne sürülüyor. İnadına dayatılan ve Diyanet'in de doğrudan faiz olduğu fetvası verdiği kur korumalı mevduata 1 trilyon 300 milyar lira heba ettikten sonra diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu yüzden tarihin en ağır ekonomik krizinde bütün ikazlara rağmen bile bile sapılan çıkmaza karşı adeta yeni iktidara gelmişler gibi çarpıtmaların ardı arkası kesilmiyor. 2018'den bu yana ben ekonomistim, ekonominin sorumlusu benim ben iddiasıyla Cumhurbaşkanı'nın tek kişilik yönetim referandumunda verin yetkiyi, bu kardeşiniz bakın enflasyonla, faizle, şunla bunla nasıl baş edecek vaatlerinin fos çıkmasına karşı yeni yeni aldatmalara başvuruluyor. Ekonomistlerin tespitiyle 100 milyar dolar ekside olan Merkez Bankası'nın swap borç paralarla rezervinin artığı ileri sürülürken daha önce dolandırıcı diye hakaretler savurduğu, ancak uluslararası finans merkezlerinden para bulması hesabıyla ısrarla ekonominin başına getirdiği bakanın IMF'siz IMF politikası tam gaz dayatılıyor. Aslında Cumhurbaşkanı'nın emekli maaşlarına dair ne verirsek verelim, enflasyon karşısında eriyecek diye dipsiz kuyu yakınması saray ekonomisinin iflasının ikrarıydı. Bu yüzden dolar garantili, Londra mahkemeleri teminatında tahkimli, yüz milyarlarca dolarlık ihaleleri alan sermayeye vergi muafiyetleri, borç silmeler, kredi ve teşviklerle kıyaklar sunulurken, yeni vergi yasasında yanlış politikalarla, azan israfla yaşanan derin ekonomik bunalımın bedeli yine dar ve sabit gelirlilere, emekli ve emekçiye ödetiliyor. Çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi tahsili, çarpıklığı sergileniyor. Yıllardır nereden getirirsen getir, sorulmayacak diye her türlü istismara yol verildikten sonra, Hazine Bakanı'nın 5 milyondan fazla harcamaları soracağız dönüşü, yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kamu malını yandaşlara peşkeşle kronikleşen hukuksuz, yatırım, üretim, istihdam ve şeffaflıktan yoksun ekonominin akıbetini ifşa ediyor. Kamuda tasarruf yasasının çıkarıldığı süreçte En son saraydaki bir daire başkanının bir lüks tatil beldesinde iki kişilik yemeğe 168 bin lira hesap ödemesiyle gündeme gelen israfa karşı iktidar cenahından yükselen tepkiler vaziyeti ele veriyor. Bu açıdan saraya yakınlığıyla bilinen bir iktidar partisi eski milletvekilinin pazar yerini gezdikten sonra AK Parti döneminde tek kişilik rejimde servetini servet katanların hangi politikaların sonucu olduğu soruluyor. Bir yüzükle yola çıkanların ranta dayalı denetimsiz ekonomiyle servet transferi yapılan Boğaz'da bir kafede 10 bin lira verip kalkan bir yığın yeni şımarık zengini türettiği sorgulanıyor. Bundandır ki tam bir siyasi pişkinlikle ekonomiden eğitime, sağlıktan sanayiye, tarımdan dış politikaya bütün alanlardaki iflasa başkaları sebep olmuş yanıltmaları yapılıyor. Ne var ki artık tahta çivi tutmuyor. Tek hedefleri ağır ekonomik çöküşü zamana yayıp zaman kazanmak, koltukta kalmakla siyasi ömürlerini uzatmak olan iktidardakiler artık yeni oyun kuramıyor. Millet artık aldatmaya, yalana, hayale, hileye kanmıyor.
Tahran Radyosu.
İhsan Çaralan, 26 Temmuz tarihli Evrensel Gazetesi'nde erken seçim hemen mi, yığınların siyasete müdahalesi için seferber olma mı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 31 Mart yerel seçiminden CHP'nin birinci parti çıkmasıyla seçimden hemen sonra başlayan erken seçim hemen tartışması aradan geçen 4 aya karşın kimi gazeteciler ve siyasetçiler tarafından sürdürülüyor. Özgür Özel seçimden 3 gün sonra Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorusuna verdiği yanıtta neden erken seçim çağrısı yapmadığını şöyle açıklamıştı. Ben bu seçimde de ne diye oy istedim? Ben şöyle oy isteseydim erken seçim isteyebilirdim. Gelin oyunuzu verin. CHP'yi birinci parti yapın. Seçimin kapısını aralayın diyerek oy isteseydim. Ben seçim diye bas bas bağırırdım. Öyle demedik. Biz ne dedik? Bu bir yerel seçimdir. Genel seçim geride kaldı. Bu seçim iktidara sarı kart gösterme seçimidir. Özel'in bu açıklamasını tartışmaya ateşledi diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Baskılar karşısında CHP erken seçimi cetvel pergelle tarif etmeye, Erdoğan'a yarısı bizden yarısı sizden demeye, en son 2025 sonu ya da 2026'nın Mart'ını işaret eden erken seçim tarihleri vermeye kadar geldi. Bunun da erken seçim hemen diyenleri tatmin etmemesi üzerine CHP bir adım daha atıp geçim yoksa seçim var diyerek erken seçimi her gün yineledi. Yine de hemen erken seçim diyenleri pek tatmin etmemiş görünüyor. Elbette CHP'nin erken seçim çağrısı yapıp yapmaması kendi bileceği bir iştir. Gazetecilerin ve siyasetçilerin CHP'nin bu tutumunu eleştirip eleştirmemesi de kendi bilecekleri bir şeydir. Ama burada herkesi ilgilendiren bir yan da var. O yan, bir erken seçim kararının mecliste 360 vekilin evet oyunun bulunmasına bağlanmış olmasıdır. Çünkü bu durum ya erken seçim isteyen partiler arasında bir uzlaşma ya da erken seçime karşı olan iktidar partilerinden milletvekili transferiyle mümkün olabilecektir. Yani erken seçimin olup olmaması mevcut durumda meclisteki partiler arasında bir soruna indirgenmektedir. Hani ülkede koşullar az çok normal seyrinde olsa bir erken seçim için parlamentodaki partiler arasındaki oy dağılımı, bunun değiştirilmesi için parlamento içinde yapılacak girişimler anlaşılabilirdir. Ama ülkemiz uzunca bir zamandan beri tek adam rejimi ve onun etrafında mevzilenmiş en gerici güçlerin, halkın, işçi sınıfının yüzyıllık kazanımlarını ortadan kaldırmak için eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten yerel hizmetlere, toplumsal yaşamın başlıca alanlarında yargı, yasama ve yürütmenin bütün imkanlarıyla saldırdığı koşullardan geçmektedir. Elbette ki AK Parti, MHP çoğunluğu muhalefetten gelen her öneriyi AK Parti, MHP'li milletvekilleri tarafından kaldır parmak, indir parmak yöntemini reddetse de mecliste tek adam rejimine karşı bir muhalefetin olması çok önemlidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın. Lütfen görüşlerinizi +0 99 39 37 94 24 18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Değerli dinleyiciler, programlarımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir.
Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konular dikkatinizi daha çok çekiyor?
Turizm,
kültür ve sanat,
edebiyat,
tarih,
politika,
ekonomi,
spor,
diğer, lütfen belirtiniz.
Lütfen görüşlerinizi +0 98 99 37 94 24 18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Muhterem dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa isimli programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikte olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Barış Polat isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Malum, Siyonist işgal ordusu bölgenin boşaltılması yönündeki tehditlerinin ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde binlerce Filistinli'yi göç etmeye zorlamıştır. Daha önce de Gazze'nin kuzey bölgesindeki saldırılar nedeniyle güvenli bölge ilan edilen Refah'a gelip buralarda çadırlarda kalan binlerce Filistinli çadırlarını Han Yunus ve Deyrul Belah kentlerine taşımaya devam ediyor. Yani tam anlamıyla bir soykırım devam ediyor Gazze'de. Sadece soykırım da değil, bunun adı hem sürgün hem de soykırım. Katil devlet bombalayacağı bölgeyi önceden Filistinlilere helikopterlerle attığı bildirilerle haber veriyor. Göç başladıktan sonra göçen Filistinlilere de bomba yağdırmaya başlıyor. Zira Siyonistlerin işgal devletinin hiçbir sözüne güven olmaz, olmadı, olması da mümkün değil. İsrail bugüne kadar verdiği hangi sözünü tuttu? Sözün özü 1. İsrail'in ipiyle kuyuya inilmez. Sözün özü 2. İsrail sadece ve sadece güçten anlar.
Evet, maalesef zorba rejim, katil rejim yeni cinayetlerine, işgale, göç politikalarına devam ediyor. Bütün dünyanın gözleri önünde üstelik. Maalesef. Aylardır hız kesmeden devam ediyor bu cinayetlerine arsızca. Bütün dünyanın gözleri önünde maalesef. Evet, dinleyicimizin mektubu devam ediyor. İsterseniz mektubun devamını ben okuyayım. Birleşmiş Milletler raportörü, İsrail'in Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilmelere ilişkin diyor ki, daha önce hiç böyle şok edici vahşet görmedim. 30 yılı aşkın süredir yerinden edilmeden etkilenen topluluklarla ilgili araştırmalarda ve onlarla etkileşimde bulunuyorum. Daha önce hiç böyle şok edici vahşet görmemiştim. Nesiller birden fazla zorla yerinden edilmeye ve kaçmaya zorlandı. 2 milyon civarında Filistinli sığınma merkezlerinde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Evet, gerçekten insan okumaya dili varmıyor.
Gerçekten korkunç katliamlar yaşanıyor. Evet.
Yani bu insanlar kendi evlerinden, kendi ana vatanlarından, kendi topraklarından zorla göç ettirilmeye çalışılıyor. Zorla ülkelerini terk ettirmelerine çalışılıyor.
Bir taraftan diyor terk edeyim, bir taraftan aynı yere bombalıyorlar.
Yani
bu çok tam yani bütün cinayetkar bir rejimle işte karşı karşıyayız. Büyük evet. Bir korkunç bir olay yani.
Evet, hem soykırım
hem de aldatmacı politikalar uyguluyor.
Evet yani ve üstelik Siyonist rejimin, Hükçü rejimin bu cinayetlerinin aradan bu kadar aylar, yıllar geçmesine rağmen zaten yıllardır bu işgal
70
politikası.
70 yıldır sürüyor işte bu
işgal
soykırım.
Politikası devam evet. Ediyor. Ama aradan geçen bu kaç, son birkaç ayda bu katliamları şiddetlendirmesi, artırması, bütün bunların şu ana kadar devam etmesinin asıl sebebi Batılı ülkelerin, bazı Batılı ülkeler.
Hayır, Müslüman ülkeler.
Amerika'nın destekleri sayesinde değil mi?
Evet, Batı'nın tam yani desteği yani evet. Doğrudan desteği yani.
Yani eğer Amerika bugüne kadar destek vermiş olmasaydı belki şu anda
kesinlikle
bu kadar
bu cinayetler olmaz, yaşanmazdı.
Evet, maalesef yani böyle bir haksızlık, böyle bir adaletsizlik ya yoktur ya. Kendi toprağında, kendi ülkenden atılacaksın zorla.
Zavallı insanlar katlediliyor. Yani hani çoluk, Müslüman son olmasın yani.
Yani evet, burada da yine İslam ülkeleri ve bilhassa Arap ülkelerindeki vahdetsizlik, birlikte olmamak çok göze çarpıyor.
Maalesef. Müslüman gerçekten olduklarını iddia ediyorlar ama gerçekten İsrail
gerçekten
yanlısı.
Artık bu sahte rejimin, bu katil rejimin yaptıkları bu kadar işkence çocuklara, kadınlara, yaşlılara, yani hiçbir ayrım yapmadan bütün sivil bölge, askeri bölge, bütün bölgeleri, hastaneleri, okulları bombalaması dünyanın evet. Gözü önünde üstelik artık gerçekten
hiçbir
yani
ses de çıkmıyor.
Vicdan resmen. Sahibi insanların artık kalbini durduruyor yani.
Evet. Yani maalesef.
Gerçekten üzülerek
bir
yani
an önce dursun,
söyleyecek
dursun,
şey belki bulamıyorum inşallah ki artık bu zulümler, bu adaletsizlikler, bu cinayetler son bulsun diyoruz.
Evet.
Gazze halkı, Filistin halkına dualar ediyoruz. İnşallah ki bir an evvel kendi toprakları olan ana vatanlarına serbestçe kendi vatanları, kendilerine ait
evet.
olan topraklarda çok rahat bir şekilde
hiçbir
artık
baskı altında olmadan
yaşayabilsinler evet. diyoruz. Evet, dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Selam ve dualar gönderiyoruz. Sıradaki mektuplarımıza isterseniz geçelim.
Seda Özal isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Filistin ve Gazze olayı kimi çevrelerin rengini ortaya koydu. Bir siyasal partinin genel başkanlığına seçilen kişinin verdiği ilk demeçlerinden biri Hamas'ı suçlamasıdır. Aynı zamanda aynı partinin Büyükşehir Belediye Başkanı da aynı demeci verdi. Hamas'ı olayları başlatmakla ve terörist olarak suçladı. Türkiye'de iktidarlarını hem güçlendirmek hem de geleceğe ait beklentilerinin bir selamı olarak da görülebilir. Türkiye'de uzun süreli iktidarda kalabilenin tek yolu da egemenlere olan bağımlılığın zorunluluğundan kaynaklanıyor. Kendilerine ilerici ve uygar gören bu halkın Filistin'deki büyük katliamda ilgisiz ve sessiz kalmaları daha çok şaşırtıyor. Bunun sadece Filistinli sınırını görmek çok daha doğru olmaz. Fakat asıl sorun emperyalizme karşı sessiz kalınması, hatta onların tutumunu benimsiyor olmalarıdır. İnsanların ruhlarına kadar sinmiş olan emperyalizm ruhunun kabullenişidir. Arapça tabelalara ve Araplara karşı duyulan nefret ve öfkenin emperyallere karşı aynı duyarlılığı göstermemeleri, neden böyle davrandıkları sorulduğunda, o çok uluslu kurumlar güçlü markalardır ve kabul görülmüşlerdir. Bu tam anlamıyla köleliğe bir teslim oluşturur.
Evet, Seda Özal isimli dinleyicimiz mektubuna şu şekilde devam ediyor. Ben okuyayım mektubun devamını isterseniz.
Evet, buyurun.
Evet, emperyalizmin geleceğe dönük planlarının ne olduğunu çok da düşünmüyorlar. Emperyalizm çıkarını düşünür, kiminle nasıl daha çok uyum içinde olacağına, çıkarlarına kimlerin daha çok uygun olduğuna bakarlar. Buradan bakılınca bölünmüş ve parçalanmış halkların zihin dünyalarının kendilerine göre belli bir odaklanış olduğu görülüyor. Bu kesimlerin büyük çoğunluğunun Filistin'deki katliama sessiz kalışlarının böylesine gerekçeleri oluyor ne yazık ki. Bu durumda ne insani bir sorumluluktan ne de insan onurundan söz edilebiliyor. Siyonizmin hedefinde Türkiye'nin büyük bir bölümünün olduğunu bile ne görmek ne de bilmek istiyorlar. Evet, dinleyicimiz de yine Filistin konusuna değinmiş ve buradaki yine katliamlara, cinayetlere sessiz kalan bazı hedefleri olan kesimlere işaret ediyor.
Evet.
Dinleyicimize teşekkür ediyor mektubundan dolayı. Yine teşekkürlerimizi iletirken devamını bekliyoruz ve kendisine buradan kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Ve sıradaki mektuplarımıza geçelim.
Haluk Dinç isimli dinleyicimiz gönder yazısında şu ifadelere yer veriyor. İktidarın mecliste yeni anayasa için kendisine gerektiği desteği bulabilmek için bir anda siyasette yumuşama ve uzlaşma görüntüsü vermeye başlaması da sorunludur. Yıllarca tüm uyarılara rağmen sırf siyasi menfaat uğruna söylemleriyle toplumsal kutuplaşma ve kamplaşmayı körükleyen ve bundan da prim yapan kendileri değilmiş gibi birdenbire yumuşamaya geçmeleri ciddi bir samimiyetsizliktir. Daha geçen seneki seçimlerde bile siyaset tarihinin en kirli siyaset dilini kullanmış ve çirkin bir kampanya yürütmekten çekinmemişlerdir. İşler istedikleri gibi gitmeyince birdenbire uzlaşmacı tavırlarda ne samimiyet ne tutarlılık var. Daha düne kadar insanları diğer kesimlere karşı kışkırtan yandaş medyanın da birdenbire siyasette bahar havası başlıklarına geçiş yapmasının ardından da bu hesap kitap var. Elbette kötü ekonomiyi konuşturmamak, gündemi oyalamak da söz konusu. Siyasetin bu kadar menfaat endeksli olmasının kimseye faydası olmaz.
Evet, mektubunun devamında dinleyicimiz şu ifadelere yer vermiş. Türk İş'in Nisan ayı açlık ve yoksulluk rakamları geçim meselesinin daha da kötüye gittiğini gösteriyor. Mesela sene başında 17.002 lira olan asgari ücret 17.725 lira olarak hesaplanan açlık sınırının altına inmiş durumda. Yoksulluk sınırı ise 57.736 liralık seviyesiyle milyonlarca insanın gündemine bile giremiyor. Kamuda tasarruf paketi açıklanıyor. Gereksiz harcamalardan vazgeçileceği açıklanıyor. Bu zaten olması gereken bir şey değil midir? İşin normali de zaten budur. Elbette böyle bir girişim olumlu ama yapılması gerekeni gecikmeli olarak yapmaya övgüler düzülmesi de beklenmemeli. Asıl değinilmesi gereken noktalara değinilseydi keşke. En önemli tasarruf faizden olurdu oysa. Dinleyicimize mektubundan dolayı teşekkür ediyor, selam ve dualar yolluyoruz.
Muhterem dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsuday.ir olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığınız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerine mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilirler.
Ayrıca Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Mahmut Yener, Fatma Göksel ve İhsan Deniz isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Biz ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Mazenderan ilindeki son gezimizde Mazenderan müziğine özgü bazı müzik aletlerini tanıyacağız. Ve Mazenderan'ın Hint asıllı kavimlerinden ve bu bölgenin müziğine olan etkilerinden bahsedeceğiz. Ve programın sonunda güzel bir Mazenderan ninnisi dinleyeceğiz.
Son birkaç program boyunca Mazenderan'daki farklı müzik türlerini tanımanın yanı sıra bu bölgedeki bazı önemli enstrümanları da tanıdık. Mazenderan'ın antik müziğinden kalan enstrümanlardan birine kırne denir. Kırne, bu şehir bölgesinde yaygın olan tekne çalgısına çok benzeyen kamışlı üflemeli çalgılar ailesindendir. Bu enstrüman 300 yıldan fazla bir süredir unutulmuştu ve Mazenderan'daki Amul şehrinin yıkıntılarında bulunduktan sonra yeniden canlandırıldı.
Kırne 5 santimetre olup iki ana parçadan oluşmaktadır. Ana gövdesi kamıştan yapılmıştır ve dibine inek boynuzundan yapılmış konik bir kısım takılmıştır. Kırne bugün Mazenderan bölgelerinin müzik gruplarının çoğunda kullanılmaktadır. Bu çalgı daha çok düğün törenlerinde deserkuten çalgısı ile birlikte çalınır. Şimdi deserkuten eşliğinde kırne enstrümanının güzel sesini dinleyeceksiniz. Dinlemiş olduğunuz müzik Mazenderanlı sanatçı çifti kırne çalan Perviz Abdullahi ve deserkuten çalan eşi Güldeste Zare tarafından icra edildi.
Mazenderan köylerinde geleneksel bir düğüne giderseniz kesinlikle kadın çevrelerinde çalınan müziğin farklı bir türünü duyacaksınız. Köy kadınları basit enstrümanlarla çalıp heyecan ve coşku yaratır. Bu basit araç bir çeşit leğenden başka bir şey değildir. Bu araca teşte lak denir. Geçmişte daha çok kullanılan lak, Mazenderan'da tahılları temizlemek için tepsi olarak kullanılan, ayrıca sofra başında içine pişmiş pirinç dökülen vesaire bir tür ahşap kaptır. Bu tür çalma leğen nevazi, leğen çalma denir. Günümüzde köylü kadınlar leğen çalmak için büyük metal tepsiler veya metal leğenler kullanıyor ve çalarken kulağa daha çekici gelmesi için üzerine bir fincan tabağı ve birkaç madeni para atıyorlar.
Leğen çalma Mazenderan'daki güzel kültürel tezahürlerden biridir. Mazenderan'daki müzik sanatı hocalarından biri Said Celal Muhammed'i bu enstrümanı Mazenderan müziğinde kullanmaya çalışmış ve onu kırne, karnay gibi diğer enstrümanlarla birlikte güzel bir şekilde sergilemeye çalışmıştır. Teşte La Keketen grubundaki Mazenderanlı kadınların leğen çalımını hep birlikte dinleyelim.
Thank you.
Müzik, diğer birçok sanat ve kültür gibi farklı ortamlardan ve kültürlerden etkilenir ve değişir. Mazenderan müziğinde de müzisyenlik yapan Hint kökenli kavim, Mazenderan müziğinin korunmasında ve aktarılmasında çok etkili olmuştur. Mazenderan halkı bu kavme Godar der.
Godarlar bir dönem göç etmek zorunda kaldılar. Bazı tarihçiler bu konunun 5. Behram'ın saltanat dönemiyle ilgili olduğunu düşünürler. Hamdullah Mustafa diyor ki, Behram döneminde mutrıpların işi arttı. Öyle ki mutrıplar artık günde 100 dirhemle yetinmezdi. Behram-ı Gur Hindistan'dan mutrıplık için 2000 çingene getirdi. Ve bu çingenelerin nesli İran'da hala mutrıplık yapıyor. Godar kavmi sanatçıları Doğu Mazenderan müziğinin gelişmesinde ve evriminde oynadıkları önemli role ek olarak Doğu Mazenderan müziğinde Mazenderan müziğinin Godar anlatımı olarak adlandırılan benzersiz bir üslubun anlatıcılarıydı.
Tahran Radyosu.
Godarlar Kuzey, Horasan, Türkmen Sahra ve Ketul bölgesinin müziğinin bazı özelliklerini Mazenderan'ın doğusundaki bölgelere aktarmışlar. Ayrıca Türkmen ve Kuzey Horasan müziğinden dutar ve kamança gibi bazı çalgıların aktarılmasında çok etkili olmuştur. Dudak melismaları icra etmek Godar özelliklerinden ve anlatılarından biridir. Aslında melismaları dudaklarıyla icra eden herhangi bir şarkıcının Godar'ı olduğu söylenebilir.
Godar kavminden Mazenderan'ın önde gelen müzisyenlerinden biri rahmetli Nizam Şikarçıyan'dır. Şikarçıyan bölgedeki en önemli ve özgün Godar müzisyeni olarak kabul edilir. Faaliyet gösterdiği yıllarda Doğu Mazenderan müziği üzerinde büyük bir etki bıraktı ve Mazenderan'ın özgün müziğini yok olmaktan kurtardı. Şimdi Üstad Nizam Şikarçıyan'ın icrasıyla Derviş melodisini dinleyelim. Üstad Nizam Şikarçıyan'ın sesi ve kamança çalımıyla Derviş adlı güzel Mazenderan müziğini birlikte dinledik.
Mazenderan müziği köklü bir müzik olarak bilinir ve icra edilen ezgiler daha çok aynı bölgeyi betimler. Mazenderan ezgileri her dinleyicinin Mazenderan geleneklerini iyice tanımasını sağlar. Mazenderan'da bu ilin kültürel ve geleneksel meselelerini iyi bir şekilde ve nesilden nesile yerel şarkılar şeklinde başkalarına aktarabilen birçok usta var.
Mazenderan müziğini iyi bilen ve halk tarafından faaliyet göstermiş olan Mazenderan müziğinin büyüklerinden Muhammed Rıza İshaki Gürci, Ebul Hasan Hoşro, Seyyid Cemal Muhammedi, Nur Muhammed Talebi, Nurullah Alizade ve Aşk Ali Şikarçı sayılabilir. Bu kişilerin her biri üslup sahibi olan Mazenderan müziğinin büyükleri olarak bilinir.
Doğduğumuz andan itibaren hepimizin birlikte büyüdüğü en eşsiz müziklerden biri de ana dilimizde bulunan ninnilerdir. Ninni, belirli bir bölgeye özgü olmayan popüler ve evrensel bir şarkıdır. ninniler binlerce yıldır çocukların kulağına fısıldanan, geçmişin zengin kültürünü müziğin diliyle aktaran huzur verici bir müziktir. Bir annenin çocuğu için umutlarından ve hayallerinden endişelerine kadar farklı temaları olan bir ninni, çocuğu sakinleştirir, ona ve anneye keyifli bir uyku sağlar. Tatlı Mazenderan dilinde ve Banu Melik sesiyle güzel Maman Geri ninnisini dinleyin.
Değerli dinleyiciler, Hevsevreng isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irip.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Lütfen görüşlerinizi 0-98-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Değerli dinleyiciler, programlarımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir.
Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konular dikkatinizi daha çok çekiyor?
Turizm,
kültür ve sanat,
edebiyat,
tarih,
politika,
ekonomi,
spor,
diğer lütfen belirtiniz.
Lütfen görüşlerinizi 0-98-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçul Bela öğütleri. Nehçul Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İlim değerli bir mirastır. Edep, huylar yenilenen zinetlerdir. Fikir saf bir aynadır. Evet, belki siz de bazılarının aile arasında, sınıf arkadaşları, üniversite ortamında veya iş yerinde ve bu gibi yerlerde eşit şartların, eğitim imkanlarının ve teçhizatların olması veya eşit zeka seviyesinde bulunmasına rağmen nasıl önemli başarılar kazandıklarını düşünmüş olabilirsiniz. Bu konuda yapılan birçok araştırma, söz konusu kişilerin başarı sırrının her konumda ve zamanda daha iyi sonuca varmak için nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri olduğunu ortaya çıkarıyor. Eğer siz de yaşamınızda başarılı olmak isterseniz, her işi başlayan ilk kişi olmadığınızı bilmelisiniz. Sizden önce de birçok kişi o işi tecrübe etmiştir. Muhakkak onlardan bazıları düşünmek, araştırmak, tecrübe veya uygun ilimle o işte başarılı olmuşlardır. Bu yüzden tam başarıya varmak için onların miras bıraktığı bilgilerden yararlanmak gerekiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünün 1. bölümünde İlim değerli bir mirastır buyuruyor. En iyisi bizlere başkalarının miras bıraktığı ilimleri kullanalım. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün 2. bölümünde edep yenilenen zinetlerdir şeklinde buyuruyor. Edep her şeyi kendi ölçüsünde tutarak haddi aşmamaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam burada edebi zinetli bir elbiseye benzetiyor. Her elbise bir gün eskiyecektir. Bu yüzden o hazret yenilenen kelimesini kullanıyor. Edep kurallarına uymak her zaman herkesin dikkatini çeken şık ve yeni bir elbisedir. Aslında ahlak ve edep kurallarına uymak insanın davranışlarına zarafet ve litafet katarken insanın konumunu ve itibarını kat kat arttırıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün sonunda ilim ve edebin ardından fikir ve düşünceye değinerek fikir saf bir aynadır şeklinde buyuruyor. Bu yüzden her şeyden önce bir işe başlamadan gerekli ilim ve bilgiyi edinmeli, o işi yaparken edep kurallarına uyulmalı ve başarı zirvesine ulaşmak için de iyi düşünmelidir. Düşünmek her şeyi olduğu gibi gösteren, tüm hataları ve eksiklikleri gösteren berrak ve aydın bir ayna gibidir. Ayrıca her işte ince detaylara kadar düşünmek ise sonucunun akılda canlanmasına sebep olur ve bu da başarı zirvelerine ulaşma yolunu açar. Değerli dinleyiciler, Nehçul Bela öğütleri 5. hikmet İlim Edep isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın görevi devralma töreni İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla bugün yapılacak. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanı Yemin töreni İslam Cumhuriyeti'nin iç ve uluslararası alanda kalıcı ve etkili bir etkinliği olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakan Vekili, Alman hükümetinin İslami merkezleri kapatma yönündeki İslam karşıtı eyleminin sonuçlarını kabul etmeye hazır olması gerektiğini belirtti. İran Dışişleri Bakan Vekili, İran ve Çin liderlerinin ve hükümetlerinin işbirliğini ilerletme yönündeki ortak iradesine vurgu yaptılar. Malezya Yükşekörenin Bakanı, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile akademik işbirliğini geliştirmeye ve güçlendirmeye hazır olduğunu duyurdu. İslam Dünyası Bilim ve Teknoloji Referans ve İzleme Enstitüsü Başkanı, İran'ın su teknolojisi üretiminde önde gelen İslam ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını belirtti. İranlı araştırmacı göz iltihabını tedavi etmek için oldukça etkili bir göz damlası icat etti. İran, Rusya Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasında 3. oldu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Kıymetli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu arada internetten www.parsu.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresinden yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaramız sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
এখন শুনবেন সূরা আলে ইমরানের ২৬ ও ২৭ নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল وتعز من